Fahri Kainat, Sertacül Enbiya, sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin, âli ve ashabının, Enbiya-i İzam, Piran-ı Kiram efendilerimizin ruhlarına, manevi huzurunda bulunduğumuz Sultanlar Sultanı, Gönüller Sultanı, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin ruhlarına, hepimizin geçmişlerimizin ruhuna ve bütün ümmeti Muhammed'in selametine teberrüken bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok değerli kardeşlerimiz, hayırlı vakitler olsun. Elhamdülillah uzun bir süredir burada Hüdayi'nin manevi huzurunda hep beraber İslam'ın güzelliklerini beraber okumaya, anlamaya gayret ediyoruz. Allah kendilerine hayırlı uzun ömürler versin. Muhterem Osman Nuri Topbaş Efendi, hocamızın, üstadımızın Faziletler Medeniyeti isimli bir eserini bu sohbetlerimiz için kaynak almıştık bu sene. Ve birinci cilde daha önce konuştuk burada. Yine zaman zaman farklı kaynaklardan, dergiler de yaparak. Sonra da hizmet diye bir bölümü uzun bahisler taşıyor, konuşmaya başlamıştık. Orada Hakk'a daveti, güzel örnek olmayı, yumuşak bir lisana sahip olmayı, İslam'ın güler yüzünü göstermeyi, irşadı terk etmemeyi, ilim ve Kur'an hizmetlerini hep öncelemeyi, içtimai hizmetlerde yaratılana karşı şefkat ve merhameti, infakı, Allah yolunda gayreti, Allah yolunda fedakarlığı, daha sonra matemlerin civarında olmak konusunda Müslümanların dertleriyle dertlenmeyi ve diğergânlığı, dul ve yetimlerle ilgilenmeyi, hasta dertlilerle meşgul olmayı, muhtaçlara, borçluya, yolda kalmışlara yardımcı olmayı, daha sonra açları doyurmayı, cenaze teşhiini, bir de hayırda yarışmayı ve hayır yapmakta acele etmek gibi konuları ayet-i kerimelerle, hadis-i şeriflerle, İslam tarihinden güzel örneklerle burada yazıldığı şekilde konuşmaya ve kendimizi bu güzelliklerle süslememiz, tezyin etmemiz gerektiğini konuşulmuştu. Şimdi bir ikinci bölüm var, ana bölüm olarak. O da muamelat. Yani bizim bütün insanlarla, hatta nebatatla, hatta cemadatla olan ilişkilerimizdeki İslami ölçüler. Ona bir hocamız vardı, Allah kendilerini rahmet eylesin. İslam versiyonunda okuduğumuz zaman da evladım din muameledir derdi. Din dediğiniz zaman akla sizin şu toplum içindeki bütün ilişkileriniz gelir. Oralarda ne not alırsanız dindarlığınız odur diye ifade ederdi. Gerçekten çok önemli bölümler. Kıymetli kardeşlerim, belki daha önceki sohbetlerimde de arz ettim. Biz bu camide dışarıya yumruk sallamıyoruz. O da lazım belki ama. Fakat kendi içimizi, kendimizi güzel inşa etmeye gayret ediyoruz. Dışarıya yumruğumuz değil de halimiz yansısın. Sokaklara güzel Müslümanlar olarak gidelim. Evlerimize güzel Müslümanlar olarak gidelim. İş yerimize güzel Müslümanlar olarak görünelim. Evet. Ama yumruğumuzun bir yerde lazım olursa, yurt dışında ülkemize, bayrağımıza, dinimize, vatanımıza saldıranlar olursa, o zaman tarih boyunca bu millet yumruğunu göstermiştir zaten. O da gösterilir. Ama biz kendi toplumumuz içinde İnsanlara güzelliği anlatalım, güzel yaşayalım, güzel Müslümanlar olalım ve güzel Müslümanlığımızla gönüllerde İslam'ın güzelliklerini nakşettirmeye gayret edelim inşallah. Bu da İslam'ın güzelliklerini önce kendi iç dünyamızda, önce kendi şu vücut mülkümüzde, kendi ilişkilerimizde güzel yaşamaya, sonra onları aile hayatımıza taşımaya, ticaretimize taşımaya, komşuluk ilişkilerimize taşımaya, ne bileyim diğer yardımlaşmalara taşımaya, bunlara vesile olur inşallah diye düşünüyoruz. Gerçekten de burada muhterem üstad çok güzel bir tasnif yapmış. Yani adaletten başlayarak kul hakkına riayet konusunu uzun uzun işlemiş, yardımlaşma, birlik ve beraberliği sağlama, istişare, hediyeleşme, misafirperverlik gibi bir Müslümanın hem zahiri hem batini yönlerini böyle tezyin eden, Allah'ın istediği bir istikamete getiren ölçüleri hepsi yine Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği, Allah Resulü'nün hem bildirdiği hem gösterdiği. Evet, Resulullah Efendimiz'in ana özelliği oydu. Bize İslam'ı hem öğretti, sadece bunu böyle yapacaksınız demekle kalmadı Efendimiz. Bakın ben böyle yapıyorum dedi. Onun mübarek dudaklarından insanlığa tebliğ edilen, anlatılan her güzellik dışarıdan da aynen görüldü. O hiçbir şey söylemeseydi insanlığa, sadece onun yaptıklarını insanlar not etseydi kenara, yine aynı şey çıkacaktı. Niye? Allah Teala onu insanlığa üsve-i hasene dediğimiz لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ üsvetün hasene. Resulullah'a bakın siz, onda en güzel örnekler var. Ailenize sıkıntı mı çıktı? Bir Resulullah'a bakın bakalım. O mübarek anneleri nasıl geçiniyor? Çocuklarınızla probleminiz mi oldu? Bakın Resulullah Efendimiz'in çocuklarıyla ilişkisi nasıldı? Bir problemi çıktı mı, çıkmadı mı? Komşunuzla bir tartışmanız mı oldu? Bakın bakalım Resulullah Efendimiz'in bir Yahudi çocuğunu, komşusu Yahudi çocuğu bile hastalandığına nasıl ziyaret ettiğini, hatta sonunda onu İslam'a davet ettiğini. Kısacası Resulullah Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar yakinen hem okursak hem izlersek Müslümanlığımız o kadar güzellik kazanacaktır. Bir taraftan okuyacağız nasıl yaşamıştı diye, bir taraftan da hakikaten tabii bizim onu şu anda izleme şansımız yok. Artık okuduklarımızdan izleyeceğiz. Ama sahabe-i kiram efendilerimiz hem dinlediler hem izlediler. Evet, o bir şey söylediği zaman sanki başlarında bir kuş varmış da başımızı oynatsak o kuş kaçıverecekmiş gibi bir dikkat içinde her söylediğini gönüllerine indirmeye çalışıyor. Önce bir dinleyelim dediler. Bu Allah'ın Resulü ne söylüyor? Bu Allah'ın Resulü bize. Söylediği Allah adına bir şey söylüyor. Bakın Allah'ın Resulü demek bize Allah adına bir şey söylüyor bir peygamber. Öyleyse bir dinleyelim. Sonra dinlediler. Sonra da baktılar ki Allah Resulü'nden dinledikleri her şeyi Allah Resulü canlı olarak yaşıyor. Onun için de Hazreti Ayşe annemiz sallallahu aleyhi ve selleme malum soruyorlar sahabiler, bize Resulullah'ın Efendimiz'in ahlakını anlatır mısınız dediğinde buyuruyorlar ki كَانَ اَحْلَاقُ النَّب۪ي الْقُرْآنِ Peygamberin ahlakı Kur'an'dan ibaret ediyor. O size Kur'an'dan neyi okuyorsa onu yaşıyor. Bakın isterseniz Resulullah'ın hayatına bakarsanız Kur'an okumuş gibi olursunuz. Kur'an okursanız da orada da Resulullah'ın hayatını görürsünüz. Evet, bu kadar böyle iç içe bir güzellik. Onun için kıymetli kardeşlerim, bütün bu sohbetlerimizde anlatılan, kendimizi inşa etmeye gayret ettiğimiz güzellikler, Rabbimizin bizim için murad ettiği, sevgili Habibinin bizim için bizatihi yaşayarak gösterdiği, sonra onun izinden giden selef-i salihin dediğimiz, sahabi, tabi'in, etbâ-u tabi'in, daha sonraki asırların Rabbani âlimleri, Allah dostlarının hepsinin böyle farklı farklı şekillerde kendi yaşadıkları zamanda ortaya koydukları İslami güzelliklerdir. Bunları yaşamadan, bunları tanımadan gerçekten güzel Müslüman olmak pek de mümkün değil kıymetli kardeşlerim. Allah'ın kitabına, Resulullah Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine, sahabe-i kiram efendilerimizin bizatihi o sünneti algılayış, okuyuş tarzlarına, yaşayış tarzlarına, daha sonra o sünneti bize cem eden alimlerin gayretlerine, sonra onu dünyaya taşıyan canlarıyla, mallarıyla fedakarlık yapıp En sonunda canlarını toprak altına veren şehitlerimizin, gazilerimizin bu yoldaki ilahi kelimetullah dediğimiz Allah kelimesini en yücelere çıkarmak şeklinde ifade edilen o gayretlerine çok güzel bir şekilde biz de tabi olursak, onları izlersek bizler de inşallah Kur'an-ı Kerim'de sahabeyi anlatan bir ayet-i kerime var. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِر۪ينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْ Ne demek? Muhacir ve Ensar'dan İslam'a ilk girenlerle kıyamete kadar en güzel bir şekilde onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Evet, biz Ensar'dan, Muhacir'den olamayız. O fıkhi olarak belirli bir zamanda yaşayan insanlara tahsis edilmiş bir ünvan. Ama ayetin arkasında gelen وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ En güzel bir şekilde onların izinden gidenler, o kıyamete kadar o kapı açık. Evet, Ensar'ın, Muhacir'in izi dediğimiz o yol kıyamete kadar açık. O yoldan gidenlere de Cenab-ı Hak aynen Muhacir ve Ensar'dan razı olduğu gibi bizleri de, yani daha doğrusu o yoldan gidenleri de Cenab-ı Hak kendi rızasının içine alıyor. Ve buyuruyor ki Allah onlardan razı olmuştur. Kimden? Ensardan, Muhacirden ve onların izinden gidenlerden. Gideceğimiz iz, takip edeceğimiz yol Ensar ve Muhacir'in yolu. Ensar İslam'a yardım ettiler mallarıyla, canlarıyla. Muhacirler de Allah'ın Resulü'nün etrafında sallallahu aleyhi ve sellem böyle canlarıyla, mallarıyla halka oldular. Onun yürüdüğü yerden yürüdüler. Hadi bırakın Mekke'yi, Medine'ye gidiyorsunuz dediği zaman malımız ne olacak ya Resulallah, bahçemiz ne olacak, bağımız ne olacak, Medine'den ne bulacağız, ne iş yapacağız orada, kim karşılayacak bizi orada? Yok böyle gidin diyorsunuz ya Resulallah, gideriz. Allah bize her şeyi verir. Nitekim Medine'den malumunuz Mekke'den gelen bir Abdurrahman İbn Avf var. Ona Medine'de kardeş olduğu Sa'd ibn Rebi diyor, birçok tekliflerde bulunuyor. Evimin diyor sana birisini vereyim, bahçem var diyor, onun diyor bir tanesini sana vereyim. Diyor ki ben buraya ne birisi bana ev versin, ne birisi bana bağ bahçe versin diye gelmedim. Allah emretti, hicret ettim. Sen bana çarşının yolunu göster, bana yeter diyor. Allah rızkımı verir, Mekke'de verdiyse burada da verecektir şüphesiz. Onun için Ensar da Muhacir de, konuya böyle bir giriş oldu bugün değerli kardeşlerim. Ensar da Muhacir de, yani Mekke'de o cahiliye toplumun içinde biz bu Allah Resulüne inanıyoruz deyip sonra kendi diyarlarını terk ederek Medine'ye gelen ve onlara Muhacir ünvanını alan ilk Müslümanlarla, onlar geldiği zaman malımızda, canımızda, evimizde, barkamızda sizlere ortaktır, buyurun kardeşler diye hem onlara yardım eden hem de Allah Resulüne canımız, malımız sana feda olsun ya Resulallah. Denize gidiyorsan arkandan geliriz diyen bir nesil. Evet, Bedir'de öyle diyor Sa'd ibn Muaz. Ya Resulallah diyor, biz Musa Aleyhisselam'ın kavminin dediğini demeyiz. Musa Aleyhisselam'ın kavmi dedi ki, ey Musa sen ve Rabbin git savaş. Biz burada oturacağız. Onlar böyle dediler. Ama biz öyle demeyiz diyor. Biz sana Akabe'de söz verdik. Söz verdik. Onun için şimdi denize gidiyorsan yürüyün. Biz bu denizde batarız demeyiz. Sen peygambersin, sana bir şey olmaz. Biz batabiliriz diye düşünmeyiz. Siz yürüyün, biz de yürürüz ya Resulallah. Seni de koruruz, dinini de koruruz. Böyle bir nesil de insan nesli. Cenab-ı Hak da bunları bize misal veriyor. Ve onların yolundan gidenleri de kıyamete kadar o yoldan gideceklere de Allah Teala müjde veriyor. İnşallah Ensar'dan, Muhacir'den zahiren olamadık ama onların izinden giderek bütün Müslümanlara hitap eden bir ayet bu. Kıyamette elbet Allah bize vaat etmişti. Siz de bizim arkamızdan geldiniz asırlar sonra. Sizlerle beraberiz. Bize de denir inşallah. Bütün müminlere yani. Bütün bunları şunun için anlattım değerli kardeşlerim. Burada konuştuğumuz, sohbet konumuz olan her konu, evet, Kur'an-ı Kerim'in, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabenin bizlere intikal eden ilahi emirler, nebevi beyanlar ve sahabe uygulamalarıdır ve her Müslüman da şahsiyetini bu çerçevede, bu çizgide inşa etmekle mükelleftir. Kendimize göre bir Müslüman olmak gibi bir durum olamaz. Allah Teala nasıl Müslümanlık istiyorsa bizden, Resulullah Efendimiz nasıl bir Müslümanlık istiyorsa bizden, onun istediği gibi bir nesil nasıl Müslüman olduysa biz de öyle güzel Müslüman olmak durumundayız ki elhamdülillah bu manevi terbiye yollarında bulunan, ne bileyim kendi Müslümanlığını önemseyen insanların hepsinin de çizgisi derdi bu. Burada da bunun için toplanıyoruz. Evet, bugün arz ettiğim gibi değerli kardeşlerim, muamelat dediğimiz, muamelat nedir? Karşılıklı ilişkiler demek. Muamele diyoruz Türkçemizde buna. Şöyle giriyorlar konuya, İslam'ı farik vasıfları itibariyle üç temel esasla hülasa edebiliriz. Bir, tevhid akidesi. İslam akideyle başlıyor. Amentü ile başlıyor. Evet. Sonra ibadetler. Bize şekli belirtilen, zamanı belirtilen ibadetler. Sonra da muamelat dediğimiz beşeri insani ilişkiler. Daha çok beşeri ilişkiler diyoruz ama muamelatın içerisine başka varlıklar olan ilişkilerimiz de giriyor sonra. Muamelat dediğimiz husus, İslam düşünce sistemini ayakta tutan temel esaslardan biridir. Ne kadar esef verici ki, çoktan beri bütün İslam aleminde maalesef materyalist, rasyonalist telakkilerin esiri olan insanların menfi telkinleri neticesinde yüce İslam dininin muamelat yönü ekseriyette ihmal edilmiştir. Namazını kıl, orucunu tut ama dışarıda işe karışma. Yok, İslam böyle bir şeye razı değil. Onu bir zaman zaman İslam'ın diyoruz kapsama alanına girmeyen bir alanımız yok. İslam her yerde var. Dört duvar arasında da İslam var. Bakın, bizim dışarıdan hiçbir kimsenin girmediği, maalesef şimdi dört duvar arasına bir bu giriyor, bir de İslam girer. Evet, bu her yere giriyor bu. Dört duvarın arasına giriyor bu maalesef. Bu giriyorsa, müsaade edin de İslam da girsin artık yani. Bu sebebedir ki, İslam'ı önce doğru anlamak, sonra da doğru tatbik edebilmek için bu yüce dinin muamelata dair kaidelerini öğrenmek fevkalade önem arz etmektedir. İslam, muamelata son derece ehemmiyet vermiş. İnsanlar arası münasebetleri bir takım temel kaideler ışığında bütün tafsilatıyla tanzim etmiştir. Bir Müslüman, ferdi hayatını İslam'a göre yaşamak mecburiyetinde olduğu gibi sosyal hayatını, yani diğer insanlarla muamelelerini de Allah'ın emirlerine uygun tarzda düzenlemek zorundadır. Ben istediğim gibi ilişkilerimi tanzim ederim, öyle bir şey yok yani. Allah nasıl istiyorsa öyle. Ailevi ilişkini, komşuluk ilişkini, ana baba ilişkini, evlat ilişkini, bunları Allah Teala nasıl istiyorsa öyle, alışverişini. Yani İslam'ı hayatın her safhasında hakim kılmalıdır. Buna muvaffak olamayan bir kimse salih mümin seviyesine ulaşamaz. Camide bir başka insan, sokakta başka insan yok. İslam bölünmez yani. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kötü muamele sahibi olan kimse cennete giremez. Yani ibadetleri güzel ama dışarıda ilişkileri güzel olmayan insan cennete giremez. Burada Hazreti Ömer Efendimiz'den iki temel ölçü var. Dedim ya, Ensar ve Muhacir'in ölçüleri. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz şöyle der: bir kimsenin kıldığı namaza, tuttuğu oruca bakmayınız sadece. Sadece namaz kılmasıyla, oruç tutmasıyla bu her şeyle mükemmel bir insan diye karar vermeyin. Peki neyine bakacağız? Konuştuğunda doğru söylüyor mu? Bir, kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete riayet ediyor mu? İki, dünya ile meşgul olurken helal ve haramı gözetiyor mu? Bunlara bakın. Her birine bir not verin. Namaz, oruç, tamam. Hani karnelerde davranış notları var. O bir not. Namazımız, orucumuz elbette ki bir not. Ama konuştuğumuz zaman oradan 0-6 isek ortalama düştü. Kendimizi bize bir şey emanet edildiği zaman bu maddi olabilir, manevi olabilir. Maddi bir emanet olur veya manevi bir emanet olur. Bir sır olur mesela. Bir arkadaşınız size özel bir sırrını verir, o emanettir. Ama siz onu hemen götürdüğünüz, dışarıda duyurduğunuz birisine notunuz düştü yine. Sonra hele hele tam günümüzün en büyük iptilası, dünya ile meşgul olurken helal ve haramı gözetiyorum. Evet, bugün de en büyük imtihan alanımız bu kıymetli arkadaşlar. Helal ve haram konusu. Tabii helal haram deyince daha çok bizde yeme içme konusundaki konular geliyor. Ama hayatın bütün alanlarında helaller var, haramlar var yani. Şimdi sokaklarda gezerken işte gözünüzle ilgili bir hukuk var. Yani gözünüz akşama kadar haramla mı meşgul, yoksa dikkat ediyorsunuz, helalin sınırları içinde mi, değil mi? Konuşuyorsunuz, yorumlar yapıyorsunuz, değil mi? Olayları değerlendiriyorsunuz. Diliniz bir haram mı işliyor, yoksa başka sınırlarda mı kalıyor? Dolayısıyla Müslümanlık ölçüsü bunlar diyor Hazreti Ömer. Bunların her birinden not almaya bakın ki Müslümanlık ortalamanız bir yere gelsin. Hele hele şu çok meşhurdur Hazreti Ömer Efendimizin. Bir kişi Hazreti Ömer'in yanında başka birinden övgüyle bahsediliyordu. Bir müddet sonra Hazreti Ömer ile aralarında şöyle bir konuşma geçti bahsedenle. Dedi ki, bu insanı hep anlatıp duruyorsun da şöyle güzel, böyle güzel filan diye. Bu adamla hiç yolculuk yaptın mı dedi. O zat, yok hayır yolculuk yapmadım, bilmiyorum yolculuk nasıl yaptığını. Peki, alışveriş gibi içtimai bir muamelen oldu mu? Yok, alışveriş de yapmadım hiç. Peki, sabah akşam onunla bir komşuluk yaptın mı? Hayır, onu da yapmadım. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh, kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki sen onu tanımıyorsun. Bir insanı tanımak için Hazreti Ömer'in ölçüsüyle yolculuk yapacaksınız. Aceleci mi? Sadece kendisini mi düşünüyor? Fedakar mı? Arkadaşının farkında mı? Bir alışveriş yapacaksınız. Sözünde duruyor mu, durmuyor mu? Aldatıyor mu, aldatmıyor mu? Değil mi? Sonra bir komşuluk yapacaksınız. Nasıl komşu bakalım yani? Gecenin yarısında gürültü mü yapıyorsa uykunuzdan mı kaçırıyor? Veya sizin bir mateminizin farkında mı değil mi? Gerçekten insanın Müslümanlık kalitesi bu üç alanda demek Hazreti Ömer'e göre çok önemli. Gerçekten de kıymetli kardeşlerim, insanın esas fıtratı bu üç alanda çıkar. Yolculukta çıkar. Aceleci mi, vurdum duymaz mı? Bakarsınız bir say vereyim şöyle hani akşam vakti biraz gündüz yorulmuşsunuzdur. Hafif bir latife yapayım. Otobüste bir yere gidiyorsunuzdur veya yolda arkadaşınızla bir yere gidiyorsunuzdur. O kendi işini görür hemen size hiç fırsat yok. Hadi gidiyoruz der. İyi de ya ben daha kendi işimi görmedim bir ihtiyacım vardı yani. O hemen bitirmiştir işini gidiyoruz. Veya tam tersine oturur böyle herkes işini bitirir. Ya ben de gideyim bir abdest alayım de. 2 saattir oturuyorsun burada kardeş ya. Abdestini niye almadın ki yani? Hakikaten. Karşılaşırız değil mi? Bunları hep görürsünüz. Sonra yollarda kavga çıkar böyle işte. Otobüs şoförüyle yolcular tartışır. Yolcular kendi arasında tartışır. Toplumumuzu konuşuyorum. Ya birisi gelir oturur otobüse. Niye gitmiyoruz der kaptanı. İyi de bu kadar insan. Kimisi yemek yiyecek. Belki namaz kılacak var. Onun namazı yok, yemeği yok. Hadi gidelim kaptandır. İyi de bu kadar insanın ihtiyacı var yani. Abdest ihtiyacı var, namaz ihtiyacı var. Demek ki o yolculuk sınavında kendinden başkasını düşünmüyor. Öbürü de hiç vurdum duymaz. Koskoca otobüste olmuş 40 kişi bizim efendi yeniden namaza durmuş orada nafile namazı. Yok nafile namazı evde kılacaksın. 40 kişi seni bekliyor orada. Bakın bunlar kıymetli kardeşlerim. Zaman zaman neye sebep oluyor değil mi? Toplumda kavgaya, gürültüye sebep oluyor. Alışveriş alemimiz biliyorsunuz yani. İşte borcunu ödemeyen, imzasını inkar eden, çekini tanımayan vesaire, yanlış mal veren. İslam demek ki bizi sadece camide ibadet eden müminler olarak tanımıyor Rabbimiz. Ya hayatın bütün alanlarında Allah'ın razı olduğu bir Müslüman tipi var. Yolculuğunda güzel insan. Alışverişinde güzel insan, komşuluğunda güzel insan. Niye? Ahsenül Halikîn olan, yaratanların en güzeli olan Cenab-ı Hak bizi güzel yaratmış ve bize güzel bir din göndermiş. O dini de güzel bir insan yaşamış ve tatbik etmiş yani. Bu kadar güzelliği insan gerçekten öğrenmeli, yaşamalı, anlamalı ki kendisi de güzel olsun. Demek ki bir insanın gerçek hüviyeti içtimai münasebetlerinde ortaya çıkmakta. Onun için de bu Ali Ziya Paşa gayet veciz bir şekilde şöyle ifade eder. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeye aklı eserinde. Çok lafla adam tanınmaz, hayatına bakarsınız rütbeye aklı eserlerinde görünür. Evet. Muamelat denildiğinde insanlar arasındaki münasebetlerde en başta adalet, affedicilik, kul hakkına riayet, yardımlaşma, kısacası mükemmel bir surette edepli olmak gibi bir takım esaslar akla gelir. Şimdi bunların belki en başta tabii adalet. Adalet deyince de herkes adaleti, şimdi adalet saraylarımız oldu Türkiye'de. Yanlış anlaşılmasın sözüm. Demek ki ne kadar çok ihtilafımız var ki müminler olarak. Halbuki bir dönem Asr-ı Saadet'te insanların arasındaki ihtilafları çözmekle vazifelendirilen kadılara bir sene boyunca hiç müracaat olmamış. Niye herkes güzel insan yani? Herhalde bu cemaatin içinde yolu hiç adalet sarayına düşmemiş insan çoktur elhamdülillah. Allah'a hamd ederiz. Yani insanlık kalitemiz o. Şimdi hukukçu arkadaşlar var, biz ne yapacağız o zaman diyorlar şimdi. Biz okuduk, ettik, o kadar diploma aldık, avukat olduk, hakim olduk. Hocam kimse gelmezse biz ne yapacağız diyorlar, gözümün içine bakıyorlar. Size başka iş buluruz biz. Yeter ki insanlar güzel geçinsinler de sizlere iş buluruz yani, merak etmeyin. Ama düşünün ki adliye sarayının içinde bile silahlar patlıyor bu ülkede. Değil mi? Yani adliye sarayının içinde silahlar patlıyor. Hatta daha da ötesi, belki özelleştirmiş olacağım ama hakimler, savcılar birbirine silah çekiyor. Bunu ayıplamak için söylemiyorum. Bir toplum fotoğrafı sunmak için söylüyorum. Bir toplum fotoğrafı sunmak için. Acılarımızı da, ne yazık ki manzaraları da konuşmak durumundayız değerli kardeşler. Bunları söylerken kimseyi itham etmiyorum, ayıplamıyorum. Sadece bir şeyi ifade etmek istiyorum. İslam'la ilişkimiz zayıfladıkça problemlerimiz çoğalıyor. Ailede çoğalıyor, sokakta çoğalıyor, ticaret hayatta çoğalıyor, çoğalıyor, çoğalıyor. Yani tahterevelli gibi kıymetli kardeşlerimiz. İslami seviyemiz düştükçe öbür tarafta problemlerimiz yığılıp gidiyor böyle yani. Her alanda problemler çoğalıyor. Problemimiz ne? Güzel Müslüman olmamak. Problemimiz bu. Güzel Müslüman olursak problemimiz kalmayacak inşallah. Ama konuya döneyim. Adalet sadece adalet denince hep gündemde, daha çok evet o devletin resmi kurumlarında olan konu anlaşılıyor. Halbuki adalet tamamen ferdi bir mesele yani. Ferdi bir mesele. İnsanın kendi ruh dünyasında adil olması gerekiyor. Ne demek? Hakka, hukuka dikkat eden insan olması gerekiyor. Yani haksızlık yapmayan insan olmak gerekiyor. Yani şöyle ifade edeyim. Sattığı mala hile karıştırıyorsa, mahkemeye düşmese de o insan zalimdir. Yani adaletten ayrılmıştır. Çünkü adaletin tam karşılığı her şeyin yerli yerine konması demek. Adaletin karşılığı her şeyin yerli yerine konması. Dolayısıyla ayet-i kerimelere baktığımız zaman daha çok ferdi manadaki insanın haksızlıkları insana daha çok anlatılıyor. Evet, bir de işte bu haksızlıklar çoğaldığı zaman bu haksızlıkları bir düzene koyacak sistemler var. Onlara da biz mahkemeler diyoruz, şer'i mahkemeler veya devletin tanzim ettiği hakimler, kadılar neyse. Ama bizim burada biraz daha gündeme taşıdığımız hem toplumsal manadaki adalet, evet toplumun hakkını, hukukunu gözeten sorumluların kendilerinin çok dikkatli olmaları, toplum adına bir emanet taşıyan, hakkı hukuku tevzi etmek konumunda olan insanların o noktada çok dikkatli olmaları, kul hukukuna çok dikkatli olmaları gerektiği konusu, diğer taraftan da insanın ferdi hayatında adalete dikkat etmesi, hakka, hukuka çok dikkat etmesi. Kıymetli kardeşlerimiz, aslında biz her hafta şu minberlerden bir mesaj alırız. Çoğumuz da ezberlemişizdir bunu ama bu herhalde sadece Hoca Efendi'nin okumakla mükellef olduğu bir ayet zannederiz. Hoca Efendi bunu okumakla mükellef. Peki kim okuyacak? Camide okuyacak. Biz de dinleyeceğiz. O Kur'an okuduğu için sevaba girecek. Biz de Kur'an dinlediğimiz için sevaba gireceğiz diye bakıyoruz. Ama öyle değil. Ama öyle değil. Her cuma, hadi konuyu biraz farklılaştırayım. Her cuma şu minberlerden bize bir hutbe başlarken, bir de hutbe biterken önemli birkaç tavsiyede bulunuyor. Bir hutbe başlarken buyuruyor ki hocalar, اُوْسِيكُمْ وَنَفْسِيَ الْاَصِيَةَ بِتَقْوَ اللّٰهِ وَتَعَاتِ اَمَّا بَعْدُ diyor, hamd ediyor, salat ediyor. Sonra diyor ki, اُوْسِيكُمْ bütün hutbeler böyle başlıyor. Ne diye başlıyor? اُوْسِيكُمْ وَنَفْسِيَ الْاَصِيَةَ بِتَقْوَ اللّٰهِ وَتَعَاتِ Ey şu camiye gelen müminler, önce kendime, sonra da sizlere Allah'a karşı takva sahibi olmanızı, kendinizi her türlü zararlı şeylerden korumanızı, cehennem azabından kendinizi korumanızı ve bir de Allah'a her konuda takva sahibi olmanızı tavsiye ederim. Hutbeye böyle başlıyorlar. Peki biz anlıyor muyuz, anlamıyor muyuz? Anlamıyoruz hocam. O onun vazifesi okumak. Bizim vazifemiz de arada mesajlara bakmak. Öyle değil mi? Hoca efendi bari hutbe okurken mesajlara bakmayın diyor zavallı. Yine de onu da duymamazlıktan geliyoruz. Eyvah diyoruz, belki kıyamet kopuverir. Bir şey varsa bakalım arada. Cuma'nın sonunu beklemeyelim diye. Bugün biraz farklı sohbet ediyorum herhalde. Sonra haftanın mesajını güzel Türkçe söylüyor. Güzel de söylüyorlar, Allah razı olsun. Ondan sonra da en son bir ayet okuyor bize. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Bu kısmı her hafta bize üç emir ve üç yasa bildiriyor. Her hafta Cuma'ya zaten farz, bütün müminlere Cuma'ya katıldığımızda üç emir alıyoruz, üç yasak alıyoruz. Ben teberrüken bu ayetleri başından şöyle aldım değerli kardeşlerim. Nahl Suresinin 79 ve 92. ayeti kerimeleri. Onları teberrüken bugünün sohbetinin bir Kur'an mesajı olarak sizlere arz etmiş olayım. Şöyle ki, o gün yani kıyamet günü ve yevmen neb'atü fî külli ümmetin şehîden aleyhim min enfüzihim ve ci'nâ bike şehîden alâ hâulâ. Aman yarabbi! Resulullah Efendimiz bir başka yerde bu ayet geçtiğinde ağlamaya başlıyor. Evet. Niye ağlıyor hocam diyeceksiniz. Bir gün Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm bir sahabisine bana Kur'an okur musun diyor. O da diyor ki, ya Resulullah Kur'an size indi diyor. Biz mi okuyacağız size? Siz bize okuyorsunuz. Evet diyor, Kur'an bana indi. Ben size okuyorum ama sonra sizden de o Kur'an'ı dinlemeyi seviyorum diyor. O sahabi de okuyor Nisa suresinde. Yine bu mahalde bir ayeti gelince onların üzerine hep şahitler gelecek Habibim. Seni de o gün onlara şahit tutacağız deyince acaba Resulullah Efendim ben nasıl bir şahitlik yapacağım? Ya bu ümmetim yanlış yaparsa ben söyleyebilir miyim diye ağlamaya başlıyor. Evet, ağlamaya başlıyor. Baktım ki diyor sahabi, Allah Resulü'nün diyor gözlerinden yaş akmaya başladı diyor. Ben nasıl şahit olacağım yani? Evet, burada da yine aynı manada ayet-i kerime, o gün her ümmetin içinden kendilerine bir şahit göndereceğiz. Yani kıyamette. Seni de ey Habibim hepsinin üzerine şahit olarak getireceğiz. Şahitlik yapacaksın sen. Hocam, Resulullah Efendi şimdi hayatta yok. Nasıl şahit olacak? Bizim bütün amellerimiz Allah Resulüne arz edilecek, o da şahitlik edecek. Ona göre yaşamamız lazım. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı, Müslümanlar için de bir müjde olarak indirdik. Evet, bu kitap her şeyi açıklayan hidayet ve rahmet kaynağı, bir de Müslümanlar için bir müjde olarak inmiş bu ilahi kitap. Sonra muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, ihsan etmeyi yani. İhsan çok geniş bir kelime. Bütün varlığa ihsan edeceksiniz. Yani şu yaz gününde bir çiçeğin dibine suyu döküp de onun boynunu dik tutmak da bir ihsan. Evet, çiçeklere de ihsan edin. Çimlilere de ihsan edin. Hepsi ihsan. Vermek demek yani. İhtiyacı olana bir şey vermek demek ihsan. İkram etmek demek. Evet. Kapının önündeki kediye, sokaktaki köpeğe, neyse, parktaki çiçeğe yapılan her türlü ikramın adı ihsandır. Allah ihsanı emrediyor. Ve bir de güzel olun. İhsan güzellik demek. Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Yani niçin bu ayeti kerimeyi gündeme aldık? Demek ki adalet emrediliyor ki önce, bu şu demek, her şeyi yerli yerinde yapmak demek. Her şeyi yerli yerine koymak demek. İhtilafsa ihtilafı düzgün bir şekilde çözmek. Beşeri bir ilişkiyse o ilişkide her şeyi yerli yerine koymak demek. Öyleyse Allah adaleti, iyiliği, sonra akrabaya yardım etmeyi emreder. Üç tane emir. Arkasından da çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. Şöyle bakın toplumumuzda nasıl bir manzara var. Çirkinlik var mı, fenalık var mı, azgınlık var mı? Ben bir şey söylemiyorum. Her hafta duyuyoruz bunu biz. Her hafta duyuyoruz. O, düşünüp tutasınız diye de size böylece öğüt veriyor. Allah böyle öğüt veriyor yani. Adaletli olun diye, iyilik yapın diye, akrabaya yardım edin diye, çirkin işlerden, fenalıktan, azgınlıktan kaçın diye. Zaman zaman böyle sıradan halktaki insanlar bile bir şey olunca oturunca hocam azdık artık diyorlar. Azgınlık bu diyorlar. Herkes azgınlıktan şikayetçi. Her haftada şu güzel ülkede bilmem kaç bin cami varsa 100 bin küsur cami var diyorlar. 100 bin küsur camide de ya azgınlıktan Allah men eder diye de söyleniyor. Ama azdıkça da azıyor insanlar. Öyle değil mi? Pek dinlemiyoruz demek öyleyse. Dinlemiyoruz. İnşallah hani sahabeyi daha belki sohbetlerinde söylemiştim. Sahabenin bir iki kelimesi vardı. Semina ve atana. İşittik ve itaat ettik diye. Biz çok zaman işitemiyoruz da maalesef işittiklerimiz de itaata dönüşmüyor. İşittik hocam diyor, duyduk hocam diyor. Ama duyduktan sonra itaat ettik de dememiz gerekiyor. Evet, muhakkak Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Sonra da çirkin işleri, fenalığı, azgınlığı da yasaklar. Düşünüp taşınasınız diye de size böylece öğüt veriyor. Allah Teala bu ayette dünya nizamını sağlayan 3 esası emrediyor. Buna karşılık da 3 çirkin davranışı yasaklıyor. Emrettiği esaslar adalet, ihsan, akrabaya yardımdır. Yasakladıkları ise fuhuş, münker ve zulümdür. Adalet, her şeyi tam olarak yerine getirmek, herkesin hakkını vermek, ölçülü davranmak demektir. Yani mahkeme salonları ilgili değil yani. Bak, herkesin hakkını vermek, sonra ölçülü davranmak demektir. Tam olarak yerine getirmek demek, hakkı, hukuku. İbadette ihsan, Allah'ı görür gibi ibadet etmek. Akrabaya yardımsa, uzak ve yakın akrabaya iyilik etmek, ihtiyaçlarını karşılamak, Onlara karşı iyi davranmak demek. Peki fahşâ ne? Fahşâ da yalan, iftira, zina gibi söz ve fiille işlenen günah ve çirkinliklerdir. Fahşâ, Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yasakladığı ve her haftada bize hatırlatılan fahşâ, yalan, iftira ve zina gibi söz veya fiille işlenen günah ve çirkinliklerdir. Münker, şeriat ve aklı selimin beğenmeyip fena kabul ettiği iş ve davranışlar demektir. Bağı ile insanlara karşı üstünlük iddia edip onları zulüm ve baskı altında yaşatmak demektir. İşte Allah Teala bu üç kötü şeyi de yasaklamıştır. Fahşayı yasaklamış, yalanı, iftirayı, zinayı, münkeri yasaklamış, şeriata ve aklı selime uygun olmayan davranışları, bağı dediğimiz hadiseyi yasaklamış, insanlara karşı üstünlük iddia edip de onları zulüm ve baskı altında yaşatmaya gayret edenleri, bunları da yasaklamış. Sonra Cenab-ı Hak devam ediyor bu ayetlerde. Adeta bir toplum nizamı kurulmuş, birbiriyle çok alakalı. Onun için bu ayete temas edince hemen peşindeki bir iki ayeti kerimeyi de bugünkü sohbetimize arz etmek istedim. Antlaşma yaptığınız zaman Allah'ın ahdini yerine getirin. Hangi şekilde olursa, ister düşmanla, ister dostla, kimle anlaşma yaptıysanız yapın, anlaşmalarınızda ahdinizi yerine getirin. Zira Allah'ı üzerinize şahit tutarak pekiştirdikten sonra yeminlerinizi de bozmayın. Yemin Allah adına verilen bir söz değil mi? Her türlü ya gerek alışverişte olabilir, gerek insanın kendi nefsine karşı bir mücadele olabilir. Yemin Allah'ı şahit tutarak bir söz vermek demek. Yeminin manası bu. O zaman Allah'ı şahit tutarak bir söz verdiysen, ister şu işi yapacağım veya yapmayacağım diye, o zaman bu yeminini bozmayın. Ama münker üzerine bir yemininiz varsa ya veyahut da bir iyiliği yapmamak üzere yemin ettiyseniz, o zaten baştan suç işlemişsiniz, kefaretini verip, yani ben vallahi Kur'an-ı Kerim okumayacağım diyor mesela birisi. Kızıyor anasına babasına, yemin ediyor. Öyle yemin olur mu? Bu yemin kefaretini vereceksin ama yine de yeminini de o zaman da bozacaksın. Veya şöyle bir güzelliği yapmayacağım diyor. Veya Allah muhafaza tersine bir kötülüğü yapmak için yemin ediyor. O zaman da Allah'ın yasakladığı bir usta yemin ediyor. Madem konu yemin bahsine geldi, o zaman da ondan yemininden dönecek, kefaretini de verecek ama suç işlemiştir çünkü. Şüphesiz Allah yapacağınız şeyleri pek iyi bilir. Bir toplum, diğer toplumdan sayıca ve malca daha çok olduğu için yeminlerinizi aranızda bir fesat aracı edinerek ipliğini sağlamca büktükten sonra çözüp bozan kadın gibi olmayın. Kur'an-ı Kerim bir misal veriyor burada. Hani bir kadın akşama kadar örgü yapar, yapar, yapar. Akşam şöyle ipini bir çeker. Akşama kadar yaptığı bütün işler bozulur gider. İşte diyor yeminini bozan insan da bunun gibidir. Akşama kadar bir iş yapmış, sonra da akşam onu bozmuş. Bir kadının yaptığı ne kadar aklı selime terse Allah'a verdiği sözü, yeminini bozan insan da böyledir. Bazen şöyle bir şey oluyor. Hocam diyor ben yemin ettim, kefaretini veririm, ne yapayım diyor. Kefaretini vermekle yemini bozmak suçundan kurtulamazsınız. Bakın kefaret cezası. Ben para veririm, bugün yemin ederim, akşam da parasını öderim, ondan sonra bu iş biter. Böyle bir şey yok sevgili kardeşlerim. Yemin ettiyseniz, ya o bakımdan yemin konusu çok önemli bir konu. Çok önemli bir konu yemin konusu. Yeri gelmişken adalet de konumuz ama biraz bu konuya temas edeyim. Hele alışverişte. Bir latife yapacağım yine bu akşam. Piyasada bir arkadaşımız var. Zaman zaman iş görüşmelerimiz oluyor. Ya bu işi şu fiyata yapar mısınız diyorum. Hocam vallahi o fiyata yapamam diyor. E peki o zaman diyor, yemin de ettin kalsın diyoruz. Bir saat sonra telefon açıyor. Hocam yemin ettim ama diyor yapalım diyor. Bak diyorum şimdi hem fiyatı indirdin bir de yemin kefareti vereceksin. Şimdi yeminini de bozdun yani. Daha pahalıya geldi sana bu. E o zaman niye yemin ediyorsun ki? Alışmış maalesef. Özellikle alışverişte vesairede de çok bu bizim halkımızın arasında yaygındır. Değerli kardeşlerim, İslam ciddiyettir. İslam'ın şakası olmaz yani. İslam'ın şakası olmaz. Müslümanla da şaka yapılmaz. Hani şimdi çok gündemde bu konular maalesef. Hele hele Allah'ın diniyle, Kur'an-ı Kerim'le, Resulullah'la asla ve asla hiçbir şekilde şaka da yapılmaz, alay da yapılmaz. Onu da söyleyelim. Onun için İslam bizden ciddiyet istiyor. Ciddiyet demek asık surat değildir. Ciddiyet yaptığın farkında olmak demektir. Kimseyi incitmemek demektir. Güzel Müslüman olmak demektir kısacası. Ciddiyet, güzel Müslüman olmak demektir. Onun için yani Allah Teala bize neyi emrediyorsa, ben ayetleri okuyorum burada sizlere kıymetli kardeşlerim. Örgüsünü bozan kadın gibi olma diyor hocam. Cenab-ı Hak nasıl böyle bize güzel misaller veriyor. Fuhşiyata sapmayın diyor. Bütün hukuku gözetin diyor. Rabbimiz bizi güzel yaratmış, rızık veriyor bizlere. Affediyor bir de üstelik. Affını da bildiriyor. Ama ey kullarım, ben gafururum, rahimim, afivim ama siz de güzel Müslüman olun, benim emirlerimi tutun. Nasıl güzel bir Rabbimiz var kıymetli kardeşlerim. Nasıl güzel bir dine mensubuz. Onun için de Allah Teala'nın bizim için razı olup seçtiği Kur'an-ı Kerim'de ve radıytu lekümül İslam'e dinen ben ancak ve ancak din olarak İslam'a razıyım diyor. Başka bir dinden razı değilim. Niye bu dini gönderdim size en son? Musa'yı gönderdim, İsa'yı gönderdim, Davud'u gönderdim. Hepsi kendi zamanlarında vazifelerini yaptılar ama rahmetimin zirvesi, son tecellisi olarak da Muhammed Mustafa'mı gönderdim size. Ben ondan razıyım sadece yani. Başka şey aramayın. Başka şey aramayın. Allah'ınızı razı etmek istiyorsanız da benim razı olduğum dini en güzel bir şekilde yaşamaya gayret edin. Nasıl yaşayacağız hocam? Gecelerde güzel yaşayacağız, gündüzlerde güzel yaşayacağız. Gecelerde istiğfarlarımız olacak, dualarımız olacak, teheccüdlerimiz olacak, ilticalarımız olacak, Kur'an okumalarımız olacak. Gündüzlerde infaklarımız olacak, hizmetlerimiz olacak, güzelliklerimiz olacak ve o şekilde Allah'ın dinini inşallah en güzel şekilde yaşamaya gayret edeceğiz. İnşallah bu konuya önümüzdeki hafta yine biraz daha o adalet konusunda güzel örneklerle devam ederiz.